Ayrım 16. Suçlu. Orhan Kemal. Sayfa 285. Hattın sabah ruhu. Atlıyoruz. Uyandı. Yan üstü yattığı yerde doğruldu. Bir yerin toprağın evinden doğmuştu adeta. Gerindi, esnedi, tekrar esnedi. Bütün gece Amerika üstüne planlar kurmuş uyuyamamıştı. Sabah karşı tam dalmıştı ki hattın sabah, ruhum o. Le atlıyoruz bek. Gülümsedi. Bir zamanlar top oynamasına kızan babasına çaktırmamak için arkadaşları da ona tıpkı böyle çağırırlardı. Detcev, Rumo, Latlat, Ligliyoruz Bek. Yani Cevdet, Muru Atlat, bekliyoruz. Babası o zamanlar Bomba İhsan, geceleri Efe Zifir gibi sarhoş gelir, annesini, anneciğini insafsızca döverdi. Mümkün müydü karşısına direnmek? Olmasını yahut olmamasını istediği bir şeye karşı gelmek. Yeniden çocukların seni. Liyoruz Bek, Mie, Hattin, Sabah. Peki ama kimdi bu Sabahattin? Onun da Allah'ın belası bir babası vardı da oğlunun top oynamasına mı kızıyordu? Yoksa o da geceleri eve zifir gibi sarhoş dönüyordu da Sabahattin'in annesi insansız dövüyor muydu? Merak da kalktı. Pencere hayli yüksek olduğu için ayak parmakları üzerinde yükselerek baktı. Sabahattin'e sinyal veren çocukları göremedi. Duvarın dibindeydiler. Karşılara çevirdi bakışlarını. Mahallesi. Göz alıcı sabah güneşi altında kiremitleri çarpı kapılarıyla uyukluyordu. Gözü yola kaydı. Sabahattin'i gördü. Düğün-i Mumiyeci Mühit Efendi'nin torunu koca bıyıklı babasının ardında kolunda sepet çarşıya gidiyordu. Hatırladı. Mahallede borusunun öttüğü zamanlar Sabahattin henüz küçücüktü. Demek şimdi kendisinden boşanan yer ona kalmıştı. Sabahattin babasının peşi sıra köşeye dönüp kaybolduktan sonra bile uzun uzun düşündü. Perili konan önündeki krallık hiç kimseye kalmıyordu. Kendinden önce bir Zeki ağabey vardı. Hatırlıyor, sarı saçlı mavi gözlü. Hiç kimse onun kadar koşamaz, yüksek atlayamaz, kız tavlayamazdı. Sonra Halıcıoğlu asker lisesine girmiş, krallığı Şadan ağabeye bırakmıştı. Şadan ağabey de bir gün ortalardan silinince yerini kendisine geçmişti. Şimdi demek? Duvar dibindeki çocukların konuşmalarına birden dikkat etti. Ulan sokamadın şu memeyi be. Girmiyor oğlum ne yapayım. Sabahattin olmalı ki. Onun aksi moruk da şimdi çocuğu bırakmaz. Kim 50 tane moruk olsa atlatır Sabahattin be. Mektep vaktine kadar bir iki çakıştırırdık. Çakıştırırdık ama hani. Gel yardım et oğlum. Ellerin arkanda dikiliyorsun. Sesler kesildi. Elbiyle topun memesini meşine sokmaya çalıştıkları anlaşılıyordu. Tıpkı onun gibi. Ne Erol, ne Kayhan, ne de ötekiler Şamril'in memesini meşine Cevdet gibi kolaylıkla çabucak sokamazlardı. Hele Erol, girmiyor be, girmiyor işte, girmiyor diye sızlanır, kulak memelerine kadar kıpkırmızı kesilirdi. Bir zamanlar ismi bu yüzden girmiyor Erol'a çıkmıştı. Sulan şurayı be, bana bak, dikilip durma, ne olur başlarım şimdi ama. Kimdi bu çocuklar? Herhalde bir zamanlar kale arkasına kaçan topları getiren, başka mahallelerle maç yapacakları zaman mektup götürüp, aldıkları karşılıkları nefes nefese girip, Cevdet ağabeyi kabul ettiler diyen, topun yırtılan meşinini eskice diktiren küçükler. Kapıya gitti. Usulcacık baktı. Tamam, onlardı. Berber Latif'in, Hasan Tayyar'ın torunları. Bakkal'ın, kasabın oğlu, dokumacının torunu. Meşiniye yer kabaca yamalı bir futbol topunun çevresine toplanmış, memeyi sokmaya çalışıyorlardı. Bir zamanlar sağ kenarından oyunlarını heyecanla seyreder, kale arkasına kaçan topları getirmek için birbirleriyle yarışır, macera kitapları okunurken heyecandan titreşerek dinlerlerdi. Demek büyümüşlerdi. Demek kendi yerlerini almış, top sahibi olmuş. Peki ama neydi bu beceriksizlik? Hala bir Şamile'nin memesine sokamamışlardı. Az kalsın dışarı fırlayıp, çekil kenara, Şamile'nin memesi böyle sokulur diyecekti, kendini tuttu. Tuttu ama içi içine sığmıyordu. Onlar da tıpkı böyle okul vaktinde çok önce evlerinden fırlar, perili konağın önünde toplanır, topu şişirir, başlarlardı çakıştırmaya. Hele aşağı mahalleyle iddialı bir maçları varsa. O zaman değil sabahları akşam paydoslarında karanlıklar ininceye kadar toptan ayrılmazlardı. Bu yüzden okuldan da kaçtıkları çok olurdu. Kimin umurundaydı okul? Hele maçı aşağı mahalle sahasına kabul etmişlerse. Çünkü yenilmemek zorundaydılar. Yenilirler mi yandılar? Alaylar, kahkahalar, çürük patates, patlıcan yağmuru gırla giderdi. Ama yeniler de mi iş değişirdi. Mahalleye, yayaya şaşaşalarla döner, ortalığı birbirine katarlardı. Gece babalarından dayak yemek, kömürlüğe, hapsolunmak falan vız gelirdi. Olmuyor, olmuyor işte. Olmuyorsa bırakalım Sabahattin gelince. Ulan Sabahattin olmasa, onun gibi hiç kimse memeyi sokamaz oğlum. Sabahattin gibi var mı? Dayanamadı fırladı. Çekilin kenara da bakın meme nasıl sokulur görün. Çocuklar önce şaşırdılar. Hiç hesaplı yoktu bu. Sonra her şeyi anlayarak coştular. Cevdet abi, Cevdet abi gelmiş. Yaşasın Cevdet abi. Cevdet abi perili konaktan mı çıktın? Ne zaman geldin Cevdet abi? Cevdet ilk memeyi soktu, sonra gururla doğruldu. Gördün mü? Meme böyle sokulur. Hep bir ağızdan bağırıştılar. Yaşa Cevdet abi. Top unutulmuştu. Cevdet'in etrafı alınmış, merakla bakılıyor, başından geçenler üzerine soru yağmuru tutuluyordu. Bir zamanlar macera kitapçıkları, dergiler okuduğu taşın üzerine eski günlerini hatırlatan bir ağır başlıkla gene oturdu. Hiçbirinin yüzüne bakmıyordu. Başından geçenleri anlatmak için acele etmiyor, çevresindekileri küçümsüyordu. Hapis yapmıştı o, içeriği görmüştü. Yalnız içeriği görmek değil, eser içen, kumar oynayan, herkes öven böceği dövmüştü. Çocuklardan birisi hapishane nasıl bir yer olduğunu sorunca, John'un yanık yattığı yere benzemez dedi. Gidin de görün. Anama vuralım olsun 2 gün dayanamazsınız. Sen nasıl dayanacaksın Cevdet abi? Sinirlendi. Bana ne bakıyorsunuz? Benimle bir misiniz siz? Siz daha şamilin sokamıyorsunuz meşin içine. Küçüklerden biri sabırsızlıkla sonra Cevdet abi. Gözünü uzaklara dikmişti. Karşılık vermiyordu. Verecek, her şeyi anlatacaktı ama kendilerini bir tutuşlarını işarlamıştı. Birdenbire sinirdi. Bir böcek var dedi. Çocuk koğuşun nefesi. Sıkıysa kafa tut. Yasun'u böyle yap desin de yapma. Değil mi burunlu bir çocuk? Bildiğimiz böcek bir Cevdet abi. Sertçe döndü. Nasıl bildiğin? Tamam böceği. Bütün çocuklar kahkahalarını bastılar. Cevdet kıpkırmızı kesilmişti. Aval dedi. Dalga mı geçiyorsun? Yok vallahi Cevdet abi. İsmi böcek. Babasının tabancası adam öldürüp girmiş. Yaşı benden bile büyük ama bakma. Cılız kalmış. Hapishanede en hatırlı mahpuslar adam öldürüp girenlerdir. Onun için bütün çocuklar hatırını sayarlardı. Bana bile. Ama bir gün durdu. Gülümsedi. Sorulmasını anlatması için sıra edilmesini bekledi. Çocuklar sabırsızlık içindeydiler. Sonra Cevdet abi işini çekti, gözlerini kısıp devam etti. Bana da dikildi. Ya dedim kendi kendime. Demek bize de posta ha. Bir kafa, bir daha, tamam. Ne oldu? Serildi, ne olacak? Elimden almasalardı tamamdı iş. Ondan sonra force kuruldu. Çocuklar falan matra almaya başladılar. Acıdım. Barıştım bir gün. Sonra da arkadaş olduk. Araya girmeseler öldürür müydün Cevdet abi? Öldürürdüm. Bir daha da hapisten çıkamazdım. Ölünceye kadar mı? Gözleri daldı. Böceğin dost yüzünü hayalledi. Sonra hapishane müdürüne söyledik. Marangozhaneye verdi. Şimdi orada çalışıyor. Kimine söyledin Cevdet abi? Yüzü buruştu. Hasan'la. O da mahpus muydu? Mahpustu. O da iyi çocuktu ama. Ama. Boş ver. Niye? Anlatacaktı. Her şeyi anlatacak. Amerika'ya gitmesini engellemek istediği için artık onu sevmediğini söyleyecekti. Vakit kalmadı. En güçlü çocuklar Cevdet abinin gelişini mahalleye yaymışlardı. Üfüs amca bastona dayana dayana geliyordu. Ayağa kalktı. İhtiyarın yaklaşmasını beklemeden koştu. Buruşuk elini aldı, öptü. Derhudalar ol yavrum, geçmiş olsun evladım. Allah bir daha öyle kötü günler göstermesin. İyice ihtiyarlamıştı. Cevdet ve Müfit Efendi önde, çocuklar arkalarında mahalle kahvesine gidildi. Bahar'la birlikte mahalleli yaşlılar gene kahvenin bahçesine taşmışlardı. Hasan Tayyar, Berber Latif, daha gençler, orta yaşlar pırıl pırıl güneşe karşı çay kahve içiyor, nargile tokurdatıyorlardı. Cevdet'in başından geçenleri bildikleri için bugünlerde mahallesi dönmesi zaten bekleniyordu. Geçmiş olsun denildi, hali hatır soruldu. Hapishanede çektikleri üzerine bilgi istendi. Büyüklerin arasında daha temkinli konuşuyor. Çocukları yaptığı gibi atıp tutamıyordu. Çay, simit, kaşar peynire kafalı ederken bir de iç portasını hatırladı. Feride konakta unutmuştu. Yerinden fırladı, bir koşu gitti aldı geldi. Gece orada mı geçirdi diye sordular. Sakladı. Şahit doğruyu söylerse yardıma kalkışacaklarını, hatta Amerika'ya gitme fikrini engellemek isteyeceklerini biliyordu. Kostiler'de yattım. Sabahleyin erkenden geldim dedi. Müfit Efendi bundan sonra ne yapacağını sordu. Cevdet tam verecekti, arkasından bir kız sesi cevapladı. Amerika'ya gideceğiz biz. Bütün başlar sesin sahibine döndü. Cevriye'ydi. Müfit Efendi ile ötekiler gözlerini Cevdet'e çevirdiler. Ne Amerikası? Bu da nereden çıktı? Cevdet hınçla yalan dedi. Yalan söylüyor. Cevriye istihan etti. Yalan mı? Yalan mı söylüyorsun Cevdet abi? Sen öyle dememiş miydin? Sus diyorum sana. Susmayacaktı işte. Ne diye sussundu? Öyle konuşmamışlar mıydı? Bir gece limandaki kocaman bir vapura girip saklamayacaklar mıydı? Niçin susacakmışım? Gitmeyecek miyiz? Sen şey olmayacak mısın? Müfit Efendi ne dedi? Neydi be Cevdet abi? Bütün gözler Cevdet'e çevrilmişti. Yalan değildi. Bir şeyler vardı herhal. Herhalde vardı bir şeyler. Berber Latifi'dekiler için Amerika bir takım resimlerden ibaretti. Bilmem kaçar katlı kocaman kocaman binalar, mavi bir bayrakta 48 yıldız, belki de uzun boylu sarışın insanlar. Ama Hasan Tayyar'la düğün mumiyeci için bir parça daha belirliydi. Hasan Tayyar işte Amerika, 1914-1918 harbinin prensipleriyle ünlü Wilson'u, bir de bilmem kaç tarihinde Arap harfleri de çevirisini okuduğu bir kitap, mırıldandı. Amerika şimalde bir cevalan. Müfit Efendi'ye döndü. Çok müthiş bir kitaptı. Galicia'da istikamlarda elimizden düşürmezdik. Belki de 10 sefer okumuştuk. Müfit Efendi gözlerini kısarak anılarını yokladı. Onun da böyle bir kitabı vardı. Daha doğrusu Düğün-i Mumiye'de memurken İspir isimli sakızı bir Rum'dan edinmişti. İsmi hatırlayamadım. Bir milyoner kızının Meksika Kızılderilileri arasında maceralarından bahisti. Cevdet Kızılderilileri duyunca dayanamadı. Onların iki reisi var dedi. Biri sarı yılan, öteki kara ok. Sarı yılan çok alacak. Ufola bile bile kafa tutar da aslan Ufola bil haddini bildirir. Ben dünyanın en büyük kovboyu Kırmızı Eşap çetesindeki Bill'dir. Ben onu Aslan Thompson diyorum. Cevriye heyecanla el çıktı. Yaşa Cevdet abi. Sen de onun gibi olacaksın değil mi? Cevdet gene sertçe sus be dedi. Sustu ama yılmadı. Sus diyen Cevdet abiyeden başkası olsun da bak. Hiç kimse ona bağıramaz, kafa tutamazdı. Hele tutsunlar. Gücü yetmese bile bir taş kafasının pekmesini akıtırdı. Okul çocuklar birer ikişer okullarına yollanmışlardı. Berber Latif bir müşterisini tıraşa kattı. Hasan Tayyar da çarşıya et almaya indi. Yalnız kaldıkları zaman Müfit Efendi sakın dedi. Sakın çocukluk etmeyin ha. İnsan orada kıtır kıtır keserler. Cevriye söze karıştı. Hiç de bile. Biz oraya gidince Cevdet öfkeyle kız döveceğim seni ama dedi. Müfit Efendi lafı uzatmamak için babasının mezarına gitmek isteyip istemediğini sordu. Bunu hiç düşünmemiştim ama lazımdı herhalde. İstemez olur muyum dedi. İstiyorum ama nasıl olacağım? Orasına karışma. Ben bugün cuma namazını Eyüp camisine kılacağım. Birlikte gideriz. İyi ya. Bir saat sonra yolu tuttular. Öğle namazını henüz vakit vardı. Önce mezarlığa gittiler. Bu yapmış ısırganlarla yaban otları arasındaki merdivenlere ağır ağır çıktılar. Müfit Efendi'nin dudağında pıtır pıtır bir dua önden yürüyordu. Tepede durdu. Gözleriyle de çevreyi araştırdı. Buldu sonunda. İşte dedi. Şurada işte. Cihet gösterilen yere baktı. Mezara benzer bir yeri yoktu. Öteki mezarların devrilmiş de olsa başlarında ayak uçlarına taşları vardı. Babasınınki daha şimdiden dümdüz olmuştu. Cevdet uzun uzun baktı. Babasının orada o hafifçe kabarık toprağın altına yattığına inanamıyordu. İçinin derinliğinde oval gözlüğü gerisine gülümseyerek bakıyordu. Geldikleri yollardan dönerlerken Eyüp Camisi öyle ezan okunuyordu. Müfit Efendi'nden caminin önüne ayrıldılar. Yolda Cevdet'in elini tuttu. Kahvede bana niye kızdın Cevdet abi? Cevdet unutmuştu, hatırladı. Kaşları çatılmış, yüzü asılmıştı. Niye gevezelik ediyorsun? Gitmeyecek miyiz sanki? Şuna buna yersen vallahi boş veririm sana. Aklı gitti. Öne geçip durdu. Bana. Sana tabii. Peki kim olur sevgilin? Cevdet gülüverdi. Dünya senin üstüne değil ya. Elini hırsla bıraktı küstü. Yolun kenarından tek başına düşünce düşünce yüzüyordu. Demek onsuz gitmeyi düşünebiliyordu. Demek dünya onun üstüne değildi. Az sonra yanına gelen Cevdet'e öfkeyle elbet benim üstüme dünya dedi. Sahi mi? Sahi. Ne sandın? Cevdet cicilleşti. Uslu uslu konuştu. Geleceğimizi şuna buna söylersen işimizi bozarlar. Nasıl? Nasıl olacak? Polise haber verirler. Polis de mani olur. Polise ne? Ne olur mu? Biz kaçak gideceğiz. Pasaportsuz bırakırlar mı? Pasaport ne? Defter. İzin defteri. Paramız var, satın alamaz mıyız sanki? Cevdet güldü. Alamayız. Çarşıda satılmaz o. Sen şimdi bırak bunları da kayıt yapalım mı? Yapalım. Yapalım ama bensiz gitmeyeceksin değil mi? Gevezelik etmezsen. Ne alalım yiyecek? Nerede yiyeceğiz? Fena barkında yeriz. Ekmek, peynir, yeşil soğan. Kaynamış yumurta da alalım. İyi ya. Çeyrek saat sonra Fener iskelesinin yanındaki parkta tahta sıralardan birine oturup karınlarını doyurmaya başladılar. Vakit öyle olduğu için hiç kimsecikler yoktu. Güneş tam tepedeydi, yakıyordu. Haliç'in kirli suları çarşaf gibiydi. Karşılarında, ta karşılarında Kasımpaşa hafif mavi bir duman içinde yükseliyordu. Bir yanda kımıltısız vapur karaltıları. Bütün bu durgunluk içinde beliren bir vapur dürüyor. Az sonra da cibal önlerine demirlemiş çok büyük bir yabancı geminin yanından çıkıp Fener iskelesine geldi durdu. Yolcu bırakıp yolculuktan sonra geldiği gibi sessiz aktı gitti. Cevriye vapurun arkasından dalgın dalgın baktıktan sonra sordu. Ne zaman gideceğiz Cevdet abi? Cevdet de bunu düşünüyordu. Bakalım dedi. Bakalıma boş ver. İnelim bir gece limana, atlayalım bir vapura, sonra yallah. Cevdet güldü. Her vapura atlanmaz. Niye? Her kaptan dost değildir de ondan. Hani iki çocuk anlatmıştın, bilmem nereden atlamışlar vapura da, köpekler de vardı hani. Biliyorum, can öyle yenik. Biz de onlar gibi dost kaptanı bulduk mu hemen atlarız? Dost kaptan nasıl olur Cevdet abi? İki çocuğun devre aleme kitabındaki kırmızı sakallı, mavi gözlü, pipolu kaptan geçti aklından. General Yannick korumuş, Amerika'ya götürmüştü. Dost kaptan oydu işte. Dost kaptanın kırmızı sakalı, mavi gözleri pifosu olur. Aa, ben limanda çok gördüm ölülerini. Başını salladı. Haklısın. Ben de gördüm. Gördüm ama sustu. Kırmızı sakalı, mavi gözlü, pipolu dostların çok oluşu yetmezdi. Daha önce bir şeyler. Hapishane arkadaşları mesela. Bunlar içinde de böcek. Böceği ziyaret etmeden, onu hediye falan götürmeden, halini attığını sormadan bir çeşit vefasızlık gibi geliyordu. Hasan çıktıktan sonra kendisi nasıl aramıştı? Aramakta kalmayıp avukatı nasıl tutmuş, her hafta ziyarete nasıl gelmişti? İnsanlık da bu. Kendine yapılanı o da başkalarına yapmadan nasıl giderdi? Hasan'ı hatırlayınca Hasan sanki geldi dizisinde oturdu. Dargın dargın bakıyordu. O gün konserde ne diye soğuk davranmıştı sanki? Ne düşünüyorsun Cevdet abi? İçini çekti. Hiç. Cevriye'ni tuttu. Hiç değil işte. Düşünüyorsun. Cevdet dalgın dalgın baktı. Ne düşünüyorsun? Hasan'ı diye mırıldandı. Nesini düşünüyorsun? Kalbine kırdım gibi geliyor bana. Ne dersin? O gün sen de oradaydın. Kostilerde. Kırdık mı? Cevdiye mu sıktı? Aman sen de. Aman değil. Bana çok iyiliği var. O olmasa ben belki de suç işler içeride kalırdım. Ama Amerika'ya gitmemizi istemiyor. Doğru. İstemiyor. Onun için kızıyorum ya. Gözleri parlamaya başladı. Amerika'ya gitmemizde hiç kimse engel olamayacak. Tıpkı Can Öle Yanık gibi bir gün atlayacağız limandan. Kocaman bir vapura. Gözleri karşılara daldı. Bakıyor görmüyordu. Aklına gene o uçsuz bucaksız mavilik canlanmıştı. Cevriye ile birlikteydiler. Güvertede. Yan yana ardı sıra gelen balıklara bakıyorlardı. Derin bir iş geçirdi. Üstüva'yı geçerken vapurda şenlik yapılır. Tayfalar yolcuları bile ıslatırlar. Üstüva mı? O da ne? Dünyanın ortası. Cevriye'nin gözleri büyüdü. Dünyanın ortası mı? Evet. Dünya kocaman bir portakala benzer. Gökyüzünde korkunç bir hızla döner. Hem kendi etrafında hem de güneş etrafında. Dünya ha? Dünya tabii. Boş ver Cevdet abi. Fasarya bunlar. Dünya döner mi hiç? Ne? Fasarya mı? Hem de topaç gibi dönüyor. Ciddileşti. Dönüyor da ne diye düşmeyiz? Gerçek kim var? Enayi. O da nesi? Bunu Cevdet de bilmiyordu. Kısa kesti. Tanımını anlatmak zor. Boş ver. Dünya ister dönsün ister dönmesin. Ne zaman gideceğimize bakalım biz. Zamanını bilmiyorum ama gideceğiz. Mutlaka gideceğiz. Böceği yokladıktan sonra mı? Yalnız böceği değil, ya kurşun hırsızlarıyla üvey annemi de. Cevriye şaştı. Üvey annen ha, seni bu kadar hapse yatırdığı için mi? Cevap vermedi. Vermedi ama Kabil olsa yoklamaya giderdi. Hatta şoför Adem bile. Gözleri yumulup yumulup gidiyordu. Cevriye uykusu olduğunu anlamıştı. Sordu. Uyku mu var? Hem de nasıl? Geberiyorum uykusuzluktan. Gece rahat yatamadın mı? Felli konakta rahat yatılır mı? Diyemezdi. Yatamadım. Niye? Bilmem, uyku tutmadı. Sonra bütün gece gideceğimizi mi düşündün? Ne sayarsan say. Cevriye tahta sıranın üstüne bağdaş kur verdi. Yat dizime. Başını kızın dizine koydu. Sonra üstüne sırt üstü uzandı. Cevriye dizine hemencecik uykuya geçiveren kıvırcık siyah saçlı başı okşarken iş içine sığmıyordu. Ülfet ablaya benzetiyordu kendini. Tekirdağ'da evinde misafir kaldıkları Çeribaşı Resul'ün kızı Ülfet'i. Kendi onun kadar büyük değildi ama olsun, bir gün büyümeyecek miydi? Göğsü Ülfet'in gibi gelişmeyecek miydi? O zaman ona da Ülfet'in Ramazan'ı gibi bir erkek lazımdı herhalde. Bu neden Cevdet abi olmasındı? Eğildi, kıvırcık siyah saçları öptü. Ülfet abla da böyle yapmıştı. Onları zaman zaman gözetlediği için yalnız öpmekle yetinmediklerini, her şey yaptıklarını görmüştü ama onlar büyüktü. Sonra evliydiler. Karı koca olmuşlardı. Kendileri ya, tekrar öptü. Ne Kosti, ne Hasan, ne henüz yüzünü bile görmediği böcekte kurşun hırsızları. Hiçbirini istemiyordu. Hele üvey annesi şoför Adem'i hiç. Cevdet abiyi kendine, yalnız kendine kalmalıydı. Bir gün, hem de yakın, çok yakın bir gün atlamalıydılar kocaman bir vapura, yolu tutmalıydılar. Yolu tutar da giderlerse Cevdet abi ancak o zaman yalnız kendisine kalabilirdi. Büyük büyük yapıların arasından işitecekleri çocuk sesine de inanmıyordu. Dünyanın döndüğüne, topaç gibi döndüğüne inanmadığı gibi. İnanmıyordu ama yalan da olsa sesini çıkarmayacak, inanmış görünecekti. Çünkü Cevdet abi söylüyordu bunları. Doğruydu, elbette doğruydu. Doğru olduğu için haykıran çocuğun sesini işitecek, koşacak, çocuğu serserilerden kurtaracaklardı. Babası sevinecekti. Asitik çocukları olduğunu işitince ağlayacaktı ama onların dillerini bilmiyorlardı ki anlaşabilsinler. Telaşlandı. Sahi, bunu Cevdet abi de akıl edebilmiş miydi acaba? Kaptan. Mavi gözlü pipolu dost kaptan nasıl anlaşacaklardı? Goblerin hep aynı, fanfinfonla konuştuklarını biliyorlardı. Onlar ancak kendi dillerinden konuşunca anlarlardı. Cevdet abi bu dili biliyor muydu acaba? 2 saat sonra uyandığı zaman Cevdet'e sordu. Sen gavurca biliyor musun? Ne gavurcası? Pipolu kaptana derdimizi nasıl anlatacağız? Cevdet bunu düşünmemişti. Janoria'nın İngilizce bilip bilmediklerine dair bir şey de hatırlayamadı. Ama herhalde dünyanın bütün kaptanları Türkçe bilirlerdi. Kaptanlar Türkçe bilirler dedi. Cevriye için bu da önemli değildi. Önemli olan Cevdet abinin bundan böyle kosyara değil kendilerine yatmaya razı olması. Elini tuttu. Cevdet sordu. Ne var gene? Bir şey söyleyeceğim. Ne? Kızma. Uykusunu almış rahatlamıştı. Kızacak bir şey de yoktu. Ama kim bilir, belli olmazdı. Söyle bakalım. Çekinerek bundan sonra kosyalarda yatma dedi. Elini çekti. Nerede yatayım ya? Bizde. Sizde mi? Ya haminden? Boş ver. Senden sonra ölü bir yuvasını yaptım ki. Gerçekten de kadın parçalanmıştı adeta. Kaçarım. Bu evden kaçar giderim. Seni polise ver, hapse attırırım demişti. Kocuk arı bayağı korkmuştu. Bütün bu dediklerini yapar mı yapardı hani? Polise gitse, şikayet etse, polis elbette kız hak verecekti. Koca karının ne mal olduğunu tüm polisler, karakollar, komiserler biliyordu. Cevriye gibi nice niceleri geçmişti ellerinden. Hepsi de haminle bilmiş, ya baba ya da annelerinin annesi tanmışlardı ama hiçbiri de ne oğlunun kızı ne de kızının kızıydılar. Onun için korkuyor, hem de adam akıllı korkuyordu. Cevret yuvasını mı dedi? Nasıl? Nasılsa nasıl, karışma sen. Bundan sonra gök diyemez. Biz de yat kalk, çalışma istersen. Kaçacağımız güne kadar bekle. Limana in, vapurları kolla. Hiç de fena fikir değildi. Cevriye herkesten çok yakınlık duyuyor, ona küçük kardeşiymiş gibi seviyordu. Sonra çalmadan oynayan takımdandı. Okulalık etmiyor, hele yor göstermeye kalkmıyordu. Ne derse hemencecik kabullerini veriyor, ardından kuzu kuzu geliyordu. Çalışmazsam ne yer, ne içer, orasını hiç düşünme. Nasıl? Düşünme dedim ya. O günden sonra Cevdet gerçekten hiçbir şey düşünmedi. Koca kırı değil, surat asıp laf etmek, Cevdet'i yerde yura koymuyor, el üstüne tutuyordu adeta. Onun için önemli olan Cevdet'in evde yatıp kalkması, kızla ağız ağıza verip gece yaralarına kadar fızı fızı konuşmaları değil, kızın eskiden olduğunca söz dinleyip dudaklarını boyaması, yüksek topuklu iskafin giymesi, öteki kızlar gibi kahvelerde, meyhanelerde göbek atmasıydı. Neden adamların kucağına otursa onu büsbütün sevecek, onun hatırı için Cevdet'in elinin değil başının üzerine tutacaktı. Ama razı edememişti. Razı olmak değil, dinamit gibi patlamıştı. Bir daha böyle bir şeyden söz açarsan. Artık gelsin Edirne Kapı, Yedikule, Samatya, Kumkapı, Yeni Kapı meyhaneleri, gitsin Sirkeci, Eminönü, hatta Tarlapaşa, Yüksek Kaldırım kahveleri. Yüksek Kaldırım'daki genel evlerin bulunduğu sokak kahvelerinde bile öteki kızlarla birlikte göbek çalkalıyor, numaradan şuna buna göz kırpıyor yahut karanfil atıyordu. Bütün mesele çevreyi fazlasıyla memnun edip yüklü parçalar toplamak, koca karının ağzını kapamaktı. Koca karı memnundu. Bol bol parça topluyor, hissesine her zamandan çok daha fazla düşüyordu. Sonra kızda da her zamandan başka bir canlılık, bir cilve, bir su gibi akış başlamıştı. Öteki kızlar onun yanında gölge gibi kalıyordu. Bunun sebepsiz olmadığını biliyordu koca karı. Kız olana vurulmuştu. Görmemiş şey değildi bu da. Kendini bildi bileli o da defalarca vurulmuştu. Hem de galiba Cevriye'den daha küçükken. Vurulsundu. Vurulmanın hiç zararı yok. Kurular insan ateş gibi olur, tuttuğunu koparır, bulunduğu yere neşe, bet bereket getirirdi. Sonra olan pek de öyle saygısız da değildi. Kızın bütün zorlamalarına karşılık evde kalmıyor, sabahleyin onlar gibi erkenden kalkıyor, iş portasını boynuna takıp evden onlarla birlikte çıkıyordu. Akşamları ise onlardan çok geç dönüyordu. Dönünce de eli boş geldiği yoktu. Et, sebze, kesik arasıyla meyve. Gecelere gelince. Gerçi atakları kıza yan yanaydı ama hakçası kardeş gibiydiler. Oğlanın çekildiğini görüyordu. Kaç gece gece yaralarına kadar kollamış, en küçük bir suluklarını görmemişti. Kıza kalsa hemencecik karı koca oluvermek ister gibiydi. Bir cilve, bir kırıtma ama oğlan iki eli yanına gelecekti yarın. Elin öksüzü çok ağır başlıydı. Cevdet de ondan memnundu. Geceleri gece yaralarına kadar kendilerinin kollarını habersiz, Cevdet'e iki çocuğun devre aleminin Amerika'sını anlatıyor, her anlatışında da ilkinci anı sonra da Aslan Thompson'laşıyordu. Bu sefer iki sefer daha hapishaneye gitti, böceği ziyarete. O da Kosil Hasan gibi değişmiş, yabancılaşmıştı. Hatta sonuncu seferdeki gidişinde artık hediye falan getirmemesini söylemişti. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktu. Ustası kalfasıyla birlikte yiyorlar, ayrıca yiyeceği lüzum görmüyordu. Canını sıkan bu değil Cevdet'in. Asıl canını sıkan boyun Hasan'dan söz açışı. Ne diye birlikte çalışmadıklarını ısrarla soruyor, soruşuydu. Ona da boşverdi. Yalnız Kosti. İşportası için gerekli öteberi Kosti'nin çalıştığı dükkandan veresi alıyor, bu yüzden konuşuyordu ama eski işlerinden eser kalmamıştı. Bir gün Kosti dün Hasan geldi seni sordu dedi. Dağınıklığa baktı. Beni mi sordu? Niçin? Ona ne fenalık yaptığını beni aramıyor dedi. Cezin birden gözleri kararmaya, kulakları uğulamaya başladı. Amerika. Amerika yolculuk bir arka plana gitmişti. Sen ne dedin? Hiç. İşi var dedim. Birden boşandı. Yalan, yalan söylüyorsun. Kosti şaşırdı. Ne yalanı? İşi var demedin. Kim bilir ne dedin? O da nankör dedi. Değil mi? Bana nankör dediniz. Bir nankörden bahsedilir gibi bahsettiniz benden. Değil mi? Ama şunu iyi bilin ki sana, ona ve avukata karşı nankör olduğunu bir gün ispat edeceğim. Kosti tezgahı başına dolmuş kalmıştı. Ufacık gözüyle dükkan sahibi kasası başında bekliyor. Hiçbir şey anlamıyordu. Sordu. Ne var? Ne oluyor? Cevdet döndü. Adama baktı. Sonra dükkandan hırsa çıktı. İş portasını bırakmıştı. Kosti aldı, peşinden koştu. Kalıbın arkasından yetişip durdurdu. Cevdet hala hırsı ne var? Ne diye yapardı öyle birden? Anlamadım dedi. Anlamazsınız. Hiçbiriniz anlamazsınız. Anlamayacaksınız da. Hasan aramaya işim sebebi bu. Beni anlamıyor. Beni yalnız Cevri anlıyor. Ondan başka kimse konuşmak istemiyorum. Ya, evet. Peki al iş portanı. İstemiyorum. Kalsın. İçindeki mallar patronun. Al borcumu da. Bundan sonra iş portacı da yapmayacağım. Pantolonun cebinden çıkardığı bir avuç paradan borcunu ayırıp uzattı. Kosti aldı. Tamam mı? Tamam ama. Aması maması yok. O beni nankör bilsin. Zarar yok. Bir gün nankör olmadığımı ispat edeceğim. Ona da herkes dedi. Kalabalığa karışıp gitmeden önce Kosti tekrar sordu. İş portuna ne yapayım? Ne yaparsan yap. Arkasından uzun uzun baktı. Sonra dikkate döndü. Patron her şeyi anlattı. Adamın çok hoşuna gitmişti. Macera Perez dedi. Macera Perez ama laf aramızda Kosti çok tatlı şeydir macera. O açtığı insan hep onun gibi olur. Ben de bir zamanlar. Kısa kalın çizgilerle hayat macerasını anlattı. Kosti hayretler için sahi mi dedi. Siz de mi Amerika'ya kaçmak istediniz? Tatlı tatlı güldü. 14 yaşındaydım. Başımda babam yoktu. Aç ve parasızdım. Çanakkale'den geri çevirmişlerdi. Kosti paraları verdi, iş portadan malları çıkardı. Boş iş portası göstererek, ne yapayım bunun dedi. Patron giderek başını salladı. Sakla. Niçin? Günün birinde döner, gelirse lazım olur. 16. ayrımın sonu, sayfa 304.